Ayrım 19.
Gerçekten de çok doğru bir şey Savcı Bey, dedi sosyolog. Susmanın çok güçlü bir etkileme şeyi var. Hüsnü Bey'in durumu takır takır anlatması, tüm özel tip personelin de ağır bir suskunluk şeyine girmesi, ciddi söylüyorum, bakanlığı etkiler. Suskunlukta barınan çaresizlik onları kesin ikna eder. Başmüdür bıyık altından gülümsedi. Yakında bu cezaevinden de senden de kurtulacağım hayvanoğlu hayvan, diye mırıldandı içinden. Önündeki dilekçelere baktı. B1 koğuşundaki tüm sağcılar koğuştan alınmalarını, tarafsız koğuşlarda dahil can güvenliğinin olduğu bir koğuşa verilmelerini istiyorlardı. Başmüdür yüzbaşıyla yardımcı müdürlerden Musa'ya, Duman Bey'e, başsavcıya ve diğerlerine baktı. İnsanlar aylardır can kaygısındalar, ölüm korkusuyla yaşıyorlar her an. Bunlar ise gerçek durumu aktarmaktan, öneri sunmaktan it gibi korkuyorlar. Mevki endişesi insanlık duygusunu nasıl da çarmıha çekiyor, diye düşündü. Yan gözle fotoromana dalan Duman Bey'e baktı. Hüsnü Bey'in hazırlayacağı önerili raporun altına ben de imza atarım. Böylece cezaevinin iki yetkili unsurunun görüşleri olarak okunur rapor, dedi. Tabii tabii, iyi olur, diye sevindi başsavcı. Bu gerçekten de çok etkili bir şey oldu. Ciddi söylüyorum Savcı Bey. İnfaz savcısıyla başmüdür az bir ağırlık değil. Devleti ikna eder bu ağırlık. Gözünü fotoromandan kaydıran Duman Bey, tabii canım, diye onayladı sosyoloğu. Sanırım konuşacak başka bir şey yok, diyerek ayağa kalktı başsavcı. Toplantıdan çıkan başsavcı merdivenleri inerken sosyolog arkadan yetişti. Önünü ilikleyerek, bugün biliyorsunuz görüş günüdür Savcı Bey, dedi. Eğer arzu ederseniz görüş yerlerini birlikte teftiş seyrine girebiliriz. Başsavcı, haydi yaylan be, dercesine başıyla reddetti. Her görüş günü görüşe gelen görüşçülerle konuşuyorum, odama alıyorum onları üçer beşer. Cezaevinin disiplin şeylerini anlatıyorum. Tutukluları ikna etmelerini söylüyorum. Ciddi söylüyorum, ciddi söylüyorum Savcı Bey, bayağı şey oluyor ikna bakımından. İyi iyi, dedi başından savarcasına. Sürdür görevini, çocukların üzerinde baskı yapsınlar. Sosyolog zevkle görüş kabinlerine yöneldi. Tek tek kabinleri gözden geçirdi. Konuşmalara kulak verdi. Gardiyanlara bir şeyler fısıldadı. Dört görüşçünün adını not defterine yazdı. Kağıdı koparıp görüş yerine bakan baş gardiyana verdi. Görüş bittikten sonra bunları benim odama getir, dedi. Odasına giderken çok görüşçü olup olmadığını anlamak için nizamiye kapısına baktı. Koltuğuna yerleşti, yaslandı. Bacaklarını uzatıp gerinirken, cezaevinde sözü dinlenir bir adam haline geldim, dedi kendi kendine. Artık birçok şey yapılırken kendisine de danışıldığını, infaz savcısı Hüsnü Bey kadar etkin olduğunu düşündü. Bir sigara yaktı, ayaklarını masanın üzerine attı. Toplantılarda yeterince konuşmayacağını, başsavcıyı ve yüzbaşıyı yeterince desteklemediğini fark etti. Koğuşlara, hücrelere, tecritlere, revirlere sık sık gitmeliydi. Toplu kavgalar sırasında hiç olmazsa askerin caydırma dayağından sonra koğuşlara girmeli, ciddi bir devlet memuruna yakışır konuşmalar yapmalıydı. Sigarasını dudaklarına yerleştirdi. Başını arkaya atarak ellerini ensesinde kenetledi. Tıkırdayan kapıyı ciddi bir devlet memuru tonuyla "Gir!" diye cevapladı. İçeri üç kadın, bir ihtiyar baba girdi. Sosyolog ayağa kalktı. "Hoş geldiniz!" diyerek yer gösterdi. Kimlerin ziyaretçileri olduğunu sordu. Kadınlardan eşarplı olanı Tankut'un, akça saçlı Serkan'ın, diğeri ise Kazım'ın anası olduğunu söyledi. Baba ise A1 koğuşunda bulunan Halim Tavas'ın babasıyım, diye tanıttı kendisini. Sosyolog önce cezaevinde mahkuma sağlanan hizmetlerden söz etti. Banyo suyunun çok sıcak ve bol aktığını, haftada bir kere köfte, iki kere yoğurt çıkarıldığını, dişçi, psikiyatri ve iç hastalıkları uzmanı olmak üzere üç doktorun sürekli faaliyette olduğunu açıkladı. En küçük bir öksürüğün dahi üzerine gidildiğini, başsavcı ve yüzbaşı başta olmak üzere tüm cezaevi personelinin mahkumu kendi kardeşleri gibi sevdiğini açıkladı. Buna karşılık mahkumun rahat durmadığını, arpayla beslenen huysuz aygırlar gibi sabah akşam tepiştiğini, hatta kendilerini ayırmaya gelen jandarmaya bile çifte attığını, bu yüzden jandarmanın çok üzüldüğünü söyledi. Sonra ailelere düşen görevleri hatırlattı. Gerek görüş günleri, gerekse mektuplarla onların akıllı olmaya, uslanmaya, devletin buyruklarına uymaya çağrılması gerektiğini salık verdi. Tavas'ın çok kültürlü olduğunu ama dik kafalılığıyla idareye illallah dedirttiğini, Kazım'ın müthiş zeki, efendi bir çocuk olduğunu ama en tehlikeli kavgacılar arasında yer aldığını, Tankut'un ise Azrail'den paçayı zor kurtardığını anlattı. Tavas'ın babasına sigara tuttu. Kazım'ın anası fidan kadının bakışlarını beğenmedi. Türk devletinin mahkuma peygamber gibi davrandığını söyleyince fidan kadın kaşlarını çattı. Devletin mahkuma dayak atıp atmadığını sordu. Sosyolog sigarasını püfürdeterek, "Bugün hala yüreğinizde devletin mahkuma şey ettiğine dair zerre kadar şey varsa bu acıdır. Ciddi söylüyorum, devlet o kadar aciz mi ki savunmasız, eli ayağı bağlı insanlara şey etsin?" dedi. "O zaman çocuklarımız bizlere yalan söylüyor," diye çıkıştı fidan kadın. "Ne söylüyorlar?" Bakışlarıyla birbirlerini yokladılar görüşçüler. "Askerin tahta coplarla kendilerini dövdüğünü söylüyorlar," dedi Serkan'ın anası. "Ciddi söylüyorum, kesinlikle doğru değildir. Belki ayırmak için bir iki tekme şey etmiştir. Ama ciddi söylüyorum, kesinlikle dövmemiştir. Sen bunu görüşte mi öğrendin yoksa mektupta mı?" "Görüşte öğrendim." "Nasıl olur? Orada bu tip şeyleri konuşmak yasaktır. Görevliler ikaz etmediler mi?" Fidan kadın alay alırcasına acı acı gülümsedi. "Madem dayak yok, madem devlet mahkuma peygamber gibi davranıyor, o halde görüş yerinde bu kadar askerin, bu kadar gardiyanın bizi dinlemesine, ikide bir konuşmamızı kesmesine neden gerek duyuluyor?" "Devletin size karşı kötü bir niyeti yoktur. Ciddi söylüyorum, orada bir sürü yalan söyleniyor. Oradaki askerlerle gardiyanların görevleri yalanlara müsaade etmemektir." Destek ve onay kıvılcımı aradı görüşçülerin bakışlarında. "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin," dedi Tankut'un anası. "Tam zamanında yetişmiş. Biraz gecikseymiş zorbalar oğlumu yatakhanede öldüreceklermiş." "Her görüş günü sloganlar duyuyoruz. Cezaevi inliyor yaralı bir dev gibi," dedi fidan kadın. "Cezaevini gülistan bahçesi gösteriyorsunuz. Peki bunlar durup dururken mi bağırıyorlar? Keçilerimi kaçırdılar?" "Sen hep ön yargılı konuşuyorsun teyze. Ciddi söylüyorum. Hepsi birkaç örgüt liderinin peşinden sürükleniyor. Örgüt liderleri bağırınca hepsi bağırıyor. İstemeyen de korkudan bağırıyor." "Neden korkacak? Koğuşlarda tabanca bıçak mı var? Öldürülme tehlikesi mi var? Örgüt lideri de neymiş hem? Onların her biri bir liderdir." "Bak teyze, iyi etmiyorsun. Ciddi söylüyorum. Mektuplarında da benzeri şeyler yazıyorsun. Oğlunu yürüdüğü yanlış yolda teşvik ediyorsun. Yazık değil mi bu devletin emeğine? Yanlış yolda..." "Benim oğlum doğru yoldadır. 10 yıldır fire vermeden aslanlar gibi yatıyor. Zorbalığa boyun eğmez. Doğru bildiğini okur. Zaten ben de oğluma bu yüzden sevdalıyım. Taşta yeşermeyen tohumun özünden şüphe ederim ben." Sosyolog aniden ayağa kalktı. "Çocuklarınızın iyiliği için çalışıyoruz," dedi. "Her gün koğuşlara uğrayıp dertlerini soruyorum." "Allah ömrünü uzun etsin," dedi Serkan'ın anası. "Allah tuttuğunu altın etsin. 4 duvar arasındalar. Oğullarımıza doğru yolu bulmakta yardımcı olun. Hatasız kul olmaz. Düzelirler, uslanırlar inşallah." Hep birlikte dışarı çıktılar. Görüşçüler dış kapıya, sosyolog ise yeniden görüş kabinelerine yöneldi. Kendince saptadığı önemli görüşçüleri dinlemek için kapının ardından kulak kabarttı. Önemli gördüğü solcuların konuşmalarını can kulağıyla dinliyordu. İçinden, "Keşke jandarmalarla gardiyanları çekseler de baş başa kalsalar, şöyle gizliden dinleyip tüm niyetlerini öğrenebilsem," diyordu. Ta Diyarbakır'dan kalkıp tek başına oğlunu görmeye gelen ihtiyar bir kadın ağlıyordu nizamiye kapısının önünde. Türkçe bilmediği için görüştürmemişlerdi kadını oğluyla. Işığını yitirmiş, mor, acılı ve de boğum boğum illegal sigara dumanları çıkıyordu kulübedeki nöbetçi askerin ağzından. "Bekleme git teyze, bu ibneler görüştürmezler seni," diye mırıldanıyordu ikide bir. Güz poyrazının acı ıslığı parmaklıkları çatır çatır kırdı. Ilgaz ormanlarından süzülüp gelen gümüş gagalı, yırtıcı bir kuş içeri daldı. Pençesine alarak onu maviliklere havalandı. Kuşun yakut renkli mahmuzlarını, cennet seccadesi gibi yolak yolak ışıyan tüylerini seyretti. Güneşin yanından geçti. Gülüşünün aydınlığı ve elinin ayasıyla selamladı güneşi. Güneş gülümsedi. Gülümseyince de ışıdı gamzeleri, pırlanta ruhu gibi. Yıldızların arasından geçti. Çoban yıldızının parlak sevda ateşi alnına vurdu. Aniden acayip bir durum oldu. Kuş onu pençesinden maviliklere fırlattı. Ayartıcı kahkahalar arasında bin takla attı. Sonra kuşun sırtında, yumuşak tüyleri arasında buldu kendisini. Kuş kahkahalar savurarak ona dedi ki, ''Hey Allah'ın andavallısı, dangalak mahkum, beni iyi tanı. Ben ki ateş gözlü pençebaz kuşuyum. Hiçbir şey beni fethetmez, hiçbir şey. Şu kızıl sakallı güneş, şu evrenin övüncü yıldızlar bile. Ama beni bir tek şey fetheder, bir tek şey, sevda. Hey karıncanın şevki, şeytanın kuyruğu harika mahkum. Sanma ki seni tanımıyorum. Hayranlık duyan, meraktan deliren, şaşıran ve çılgınca seven, ilginç bir yaratıksın, güzel bir yaratık. İyi kavramışsın çetin şartların, zamanın değerini artırdığını. İyi örgütçüler, zayıf yanlarına hükmedenlerden çıkar. Pençebaz kuşu yeşil iklimlere yöneldi. Boğum boğum inci mercan ışıklı bulutlardan geçti. Toprağın zenginlik türkülerine durduğu, birin bin doğurduğu, börtü böceğin zevkten kudurduğu ovalara doğru inişe geçti. Ağrı Dağı kadar iri, yeşil bir malaşit taşı vardı ovanın ortasında. Bu taşın doruğunda da gökyüzüne dev bir huş ağacı gürlemişti. Gümüş gagalı, ateş gözlü pençebaz kuşu işte tam bu ağacın tepesine kondu. Konar konmaz da ova yeryüzündeki tüm yaratıkların sevinç baskınına uğradı. Mahşer yerine döndü, kanadı, karınca harmanı gibi. Limon renkli cicik kuşları, çit serçeleri, altın kemerli arılar, karıncalar, kaplumbağalar, kehribar böcekleri, kelebekler, rengeyikleri, bizonlar, gözleri lav taşı gibi yanan yılanlar ve binlerce, on binlerce yaratıklar güneşin türküsüyle karşıladılar pençebaz kuşunun gelişini. Birden ovanın tam göbeğinden amazonik bir pınar fışkırdı. Suları binbir çeşit renkle, incecik gökkuşakları gibi maviliklere dolandı. Pençebaz kuşu, ''Hey Allah'ın cin ifriti, masalcı mahkum!'' dedi. ''Bak karanlıklar ve aydınlıklar evrenin harikaları nasıl da karşılıyorlar seni, coşkun sevinç çığlıklarıyla.'' Kuş sözünü bitirir bitirmez, pınarın gözünden, ışıklı bir çarşaf içinde yavaş yavaş bir kadın çıktı. Kadının iri gözleri, Venüsçe kayıkları gibi alnını aydınlattı masalcının. Masalcı, ''İşte anam, sevgili anam!'' diye mırıldandı. Kadın, Mayıs meltemi gibi akarak yeşil malaşit taşının doruğuna vardı. Kızını pençebazın sırtından alarak eli elinde ovaya indi. Uğultular arasında ballı yemişlerin, övez ağaçlarının, kuş üzümlerinin, güllerin, nilüferlerin, budak orkidelerinin altına getirdi. Kadın, ''Ey kızım!'' dedi. ''Bin sözü bir sözle savan bilge, masalcı kızım, uzat ellerini, sana bu zümrüt kupayla ölümsüzlük şarabı sunuyorum. Özü evrendeki tüm çiçeklerin ve meyvelerin özünden damıtılmış, güneşin mavi ışığıyla dağlatılmış, bu şarabı içtiğinde tüm masalcıların ecesi olacaksın.'' Kadın kızını alnından öptü. Başına inci çiçeklerinden ördüğü bir taç yerleştirdi. Firuze kılıf içinden çıkardığı elmas sertliğinde altın zincirli bir puhu kuşu gözünü kızının boynuna geçirdi. Ve şöyle dedi, ''Ah kızım, yüreğimin biricik acısı. Demiri Davut gibi yoğuran ve elinin emeğinden gayrı hiçbir şey yemeyen insanların masalcısı. Şu gördüğün yaratıkların arzusu ve desteği sayesinde kavuştun özgürlüğüne. Artık onlarla, yani masal kahramanlarınla yüz yüzesin. Sohbet sofraları kur. Sana toprağın derinliklerinden, çiçeklerin özünden, düşlerinden şiir sunsunlar. En başta kuşlar, müzisyen kuşlar seni bekliyor. Namesinde dört ayrı notayı birden çıkaran şu ardıç kuşu, her notayı taklit eden ve şarkılarını tüm anahtarlarda söyleyen şu nazlı kara tavuk, şu harika ötleyen kuşu seni bekliyor. Bu sırada şiddetle sarsıldı. Gözlerini açtığında başucunda gardiyan Elif'i buldu. ''Kız Sıdıka, kalksana, ne yatıyorsun?'' dedi Elif. ''Arama var, herkes bahçeye çıktı, bir sen kaldın. Asker yemekhaneye girdi, çabuk ol, çabuk.'' Sırılsıklam terlemişti. Mendilini aldı, ayağa fırladı. Aynı anda baltar başta olmak üzere komando yatakhaneye girdi. Sıdıka'nın mahmur gözlerine, terlemiş alnına, dağınık saçlarına, sararmış benzine ilgiyle baktı. Hasta mıydı acaba bu kadın diye düşündü. Titrek adımlarla bahçeye çıktı Sıdıka. Tavuklar gibi duvarın dibine dizilerek güneşlenen kadınların yanına gitti. Beni niye kaldırmadınız Allah'ın belaları diyerek boş bir yere çömeldi. Yatağında olduğunu fark etmedim dedi Dilay. Battaniyenin altında kalkan balığı gibi seriliyorsun. Varlığınla yokluğunu anlamak için sırtlan olmak gerek. Mendiliyle boynunu, şakaklarını ve memelerinin arasını silerken çok güzel bir düş gördüm dedi masalcı. Bir özgürlük kuşunun pençesinde tahliye oldum. İnsanlığa yaşam sevdası aşılayan, genişleme iştahı veren, evrenin güzellikleriyle tanıştım. Kocanı özlemiş olmalısın. Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Hiç özlemiyor musun? Dedi Dilay. Özlüyorum ama zorlanacak derecede değil. Çiçekler alemini, çavlanları, kuş yuvalarını, tomurcukların patlayışını, yağmurun çimlere yağışını, sırtlanların hırlayışını daha çok özlüyorum. Dilay güldü. Gözlerini kapatarak yüzüyle güneşe yöneldi. Bir mahpus her şeyden önce sevdiceğini özler dedi. Bu yaşa gelmişsin ama gerçek anlamda sevdalanmamışsın. Gönlü hoş sevda güneşiyle ışıyan birisi böyle konuşmaz. Masalcı topuğunu kaşıdı. Uzamış ayak tırnaklarına baktı. Gülümsedi. Benimkisi daha geniş, daha engin bir sevda. Dilay bozuldu. Masalcı sürdürdü konuşmasını. Ben çalışan insanlığın yaratım gücüne, gönlüne ve zekasına sevdalıyım. Evrenin sürprizlerine sevdalıyım. İyi güzel de aşık olmak diye bir kavram var. Birisine aşık olmak. İşte ben sadece birisine aşık değilim. Aşık olduğum bir yığın adam var. Ama bu hepsine aynı derecede aşık olduğumu göstermez. İstersen bir benzetme yapayım. Bütün yıldızlara aşığım. Ama çoban yıldızına daha çok aşığım. Bahçenin bütün çiçeklerine aşığım. Ama bahçede kıpkızıl, katmer katmer bir gül var, bir tek gül. Bu güle daha çok aşığım. Kuşkusuz benim de bir çoban yıldızım, bir gülüm vardır. Kocam mı? Hayır, kocam değil. Şart mı kocam olması? Hem nefret ediyorum bu koca kelimesinden. Aile, nikah gibi benzeri kelimelerden de. Özgürlüğün haziran güneşi gibi ballandığı 5000 yıl sonrası toplumunun sözlüğünde olmayacak bu kelimeler. Masalcının yanı başında çömelen Meryem şaşkınlıkla dinledi konuşmaları. Bu tip düşünceleri ilk kez duyuyordu. Kulağım mı beni yanılttı yoksa bu kadın mı sapıttı diye sordu kendi kendine. Nikahsız, ailesiz nasıl yaşanır? Hiç öyle toplum olur mu? Dedi. Olur olur, olacak dedi masalcı. Sınıflar, devlet, mülkiyet, nikah, aile ve bu kurumlardan kaynaklanan tüm kavramlar ortadan kalkacak. Masal olacak. Sen sürü anlayışını savunuyorsun. Biz koyun, erkekler de koç. Süren sürene. Ortalık karışır vallah. Acem aşına döner toplum. Meryem'in yanında duran adli mahkumlardan Senem kadın fıkır fıkır güldü. Başını güneşlendirmek için eşarpını çıkardı, şalvarlı bacaklarına serdi. Ocağın bata kız dedi, memleketi kerhaneye çevireceksin. Masalcı Sıdık'a içten sevinçten güldü. Yok Senem bacı dedi, asıl o zaman kerhane kavramı ortadan kalkacak. Satış aldatış tarihe karışacak. Bunların yerini dürüst, açık, çıkarsız, hesapsız, her türlü geçim endişesinden uzak, özgür sevda ve özgür birlikler alacak. Masalcının teoriyi saptırdığını, kendi kafasına göre yorumladığını düşündü Meryem. Bak, sınıflar ortadan kalkar. Zaten mülkiyetle devlet de kalkacak ama aile kalkmaz diye ısrar etti. Aileyi mülkiyetten, sınıflardan, devletten koparma. Erkekle kadın arasındaki ayrılık ilk sınıfsal ayrılıkla birlikte ortaya çıktı. Savunduğum kutsal aile, sınıflı toplumların en temel dayanaklarından birisidir. Sınıfları, mülkiyeti ve devleti ortadan kaldırıp da aileyi korumak hayaldir. Zaman hepsini müzeye kaldıracaktır. Her türlü pisliğin, zulmün kaynağıdır bunlar. Ben bu bilinçli halimle kabullenemiyorum. Toplum nasıl kabullenecek dedi Meryem. Sen tam bilinçli değilsin ki. Toplumu bugünkü haliyle düşünme. Üretici güçlerin gelişmesiyle birlikte nice tabular yıkıldı ve daha nice tabular yıkılacak. Daha şimdiden ileri kapitalist toplumlarda aile denilen kurumun nasıl değişmeye ve giderek dumura uğramaya başladığını görüyoruz. Kaldı ki ailenin ortadan kaldırılması fikri insanlık tarihine pek yabancı bir fikir değil. Agutirsler, Mazdekler kadını bir mal olarak görmelerine rağmen mülkiyette ve kadında ortaklığı savunmuş, uygulamışlardır. Bahçede sohbet ballanırken koğuşta da askerler aramayı zevkle sürdürüyorlardı. Kapçık arama başlar başlamaz en baştaki üçüncü kat ranzaya, ailenin yatağına çıktı. Cırtlak memiş ise bitişik ranzayı, perdenin yatağını aramaya başladı. Kapıcık önce albümü açtı. Tek tek fotoğraflara baktı. Yatakhaneye bir göz attı. Baltar'ın yemekhanede olduğunu anlayınca cırtlak Memiş'e, "Belki 10. kere oluyor bu kadının yatağını aradığım. Anam avradım olsun, ararken çıldırıyorum len. Çarşafların temizliğine bak, kokuya bak, kokuya of yavru." diyerek yastığı kokladı. Yastığın üzerinde duran sarı, uzunca bir saç telini Memiş'e gösterdikten sonra cebine koydu. Mektup demetini karıştırdı. Zarfları tek tek boşalttı. Birisini okudu. "Vay be, sevgilisi de kendisi gibi mahkum." diye mırıldandı. Küçük adres defterini inceledi sayfa sayfa. Kırmızı ipek iplikten örülmüş bir güle rastladı. Gülümsedi. Evirdi çevirdi, cebine koydu. Kalem kutusunu boşalttı çarşafın üzerine. Altın yüzüğü aldı, serçe parmağına geçirdi. Çıkarıp yeniden kutuya koydu. Kitapları karıştırdı. Defterdeki notlara göz attı. "Başçavuşa göstersem mi acaba?" diye sordu kendi kendine, vazgeçti. Ayak ucunda döşeğin altında bir naylon torba buldu. Torbadan ak bir keten don çıkardı. Dondaki kan lekelerini Memiş'e gösterdi. Memiş define bulmuş gibi sırıttı. "Vay be!" dedi. "Mahpusluk karıyı çok zorluyor. Yukarıdan gözyaşı, alttan kan. Kurban olurum o zorlu kana." Kapçık dondaki kan lekelerini bir kurt gibi koklarken gülümsedi. "Yok lan cahil!" dedi. "Zorlamadan değil bu. Normal karı kanıdır. Her kadında olur. Ateşi doyurulmamış kadınlarda daha çok olur. Ateş kana dönüşür, ağlar." Baltar'ın yatakhaneye girdiğini görünce sustular. Onbaşı Paşa, iki defterde bir tomar yazılı teksir kağıdını Baltar'a uzatarak, "Komutanım, bunları Sıdıkan'ın ranzasında buldum," dedi. Yorgun bir filozof ciddiyetiyle defterleri incelemeye koyuldu Baltar. Masalların başlıkları üzerinde düşündü. Bal arısıyla eşek arısı, kartalın sevdası, yılan ile kovan, karıncaların yürüyüşü, çetin tohum, kızıl cüceler, demir ile ateşin aşkı, toprağın özlemi. Baltar Sıdıkan'ın bu kadar çok yazmasına hayret etti. Kadının amacını kavramaya çalıştı. Sayfaları yavaş yavaş çevirirken paragraflarda sakınca ve anarşi bulma arzusuna kapıldı. Ve Galapagos ispinozu engereğin kaktüs budağında mışıl mışıl uykuya geçtiğini anladı.